Ayrım 16. Kalbin Böcüğü Atilla Atalay. Sayfa 198. Kuşu Kalkmaz. Taksici Tuncay tuvaletteki aynanın önünde tıraş olurken böyle bir şarkı söylüyordu. İçeri giren Murtaza'yı görünce şarkıyı kesmeden göz kırpıp güldü. Murtaza yüzünü yıkarken Tuncay'ın esasen komik bir adam olduğunu düşündü. Artık hepten iyileşmiş olmalıydı. Onun bu keyifli halini az da olsa kıskandı. İnanabiliyor musun abi, böyle bir şarkı var dedi Tuncay. Konuşurken artık hiç teklemiyordu. Yememiş içmemişler, kuşu kalkmaz diye şarkı yapmış adamlar. Aynadan aynaya bu komik hastane arkadaşına gülerek baktı Murtaza. İyi de hocam, niye aynada kendine bakıp söylüyorsun o şarkıyı? Ulan ayna da biliyor, kuş da. 3 ay kapalı kaldık şurada, kalkmaz ne kelime affedersin. Hele bir taburcu olayım, insin diye ne acayip ziyafetler düzenleyeceğim ben o kuşa. Tuncay bu cümlesinin ardından kendi tıraşlı yüzünü okşayıp aynadaki görüntüsüne bir takım dil hareketleri yaptı. Hay anamın bir tarafına sağlık ya. Çok kral bir çocuk doğurmuş. Feciyim ulan. Acımam yalarım ortamları ta en dibinden. Harbi komik adamdı Tuncay. Allah'a var dediği kadar yakışıklıydı da. Yüzündeki hastalık izleri gidip tıraş falan olunca tüm delikanlı heybeti ortaya çıkmıştı. Şimdi kendisini bu halinde bile güldürebilen bu sevimli adama bir gece önce metal tepsi savurmak istediğini hatırlayıp kendine kızdı Murtaza. Tuncay ise Murtaza'nın bu iş hesaplaşmasından habersiz, artık teklemeden konuşabilmenin keyfini çıkarıyor, çevirdiği geyiği delice esprilerle taçlandırıyordu. Gel aşağı Beyliğe koğuşuna inelim, kuşu kalkmaz şarkısını söyleyip kaçalım. İki hastane arkadaşının kahkahaları koridorda yankılandı. Sus yapan hemşire resmine inat susmuyordu Tuncay. Bak göreceksin hoca, Tuncay dediydi dersin. Bu şarkı sözü yazarları var ya, 2 aya kalmaz Dötümün Cidarı diye bir şarkı yapacaklar, millet hip hop bununla zıplayacak. Murtaza'nın belleğinde yoktu o laftan. Cidar ne lan? Yani böyle ta içi, çeperi. Gülme abi, başka laf kalmadı ki. Güldü Murtaza. Koğuşa vardıklarında dağıtılan sabah yemeğini yerlerken ve sonrasında da güldü. Gel gelelim her gülüşünün sonunda içinde kabaran bir ağlama dalgasına kapılmamak için çok fazla çaba harcıyordu. Bu durum Tuncay'ın gözünden kaçmadı. Sussun mu, daha komik şeyler mi anlatsın bilemedi. Bir süre sustu. Sonra sabahtan bu yana yüzünde görülen en ciddi ifadeyle ''Hocam biliyor musun, ben bu hastaneye gelişimin 2. gününde tuvalete gidip gizlice kendimi gıdıkladım.'' dedi. Murtaza yine gülecekti ama Tuncay'ın bu seferki ciddiyeti yüzünden ne yapacağını bilemedi. ''Nasıl yani, niye kendini gizlice gıdıkladın ki?'' diye sordu. ''Basbayağı işte, beynim kanayıp da durduk yere konuşamamaya başlayınca kıllandım. Ya başka şeyleri de yapamaz olduysam diye düşündüm.'' Gülüp gülemediğini anlayamadığında niye kendini gıdıklıyorsun? Ulan hastaneye gelip de iş ciddiye binince bizimkiler benden fazla telaşlandı. Ağlayıp sızlamaya başladılar. Doktorlarda desen çalışmaktan surat bir karış. Durduk yere kim güldürecekti ki beni? Fıkra filan düşüneyim dedim, olmadı. Ben de gittim helaya, gizlice kendimi gıdıkladım. Ciddisin yani. Tabii baba, sana yalan borcum mu var? Şimdi sen diyeceksin ki ulan tuvalete gidip de kendini kontrol edecek daha önemli şeyler yok muydu? Ama bak dikkat ettiysen ben 2. günden bahsediyorum. İlk gece tuvalette daha önemli yerlerimi de kontrol ettim. Tıkır tıkırdı evelallah. Son cümlesini söylerken artık ciddiyeti bir kenara bırakıp gülmeye başlamıştı. Murtaza da güldü. Bak ne güzel gülüyorsun hoca. Farz-ı misal beynin kanadı, başka her türlü haltı yiyorsun da gülemiyorsun. O zaman anlıyorsun ne mühim bir şey olduğunu. Gülme lan, ciddiyim ben. Beyinde her bokun nasıl merkezi varsa bunun da var tabii. Lan var ya, eskiden benim ağzımdan lafı kerpetenle alırdın. Hani öyle yavşak şoförler vardır, her binenle cavcav ederler. Ben onlardan değildim işte. Manita bile didik didik ederdi beni. Tuncay, Allah'ını seversen iki laf konuş diye. Sonra burada 3 ay kendi kendime 1000 türlü yemin ettim. Bir kurtulayım, susmayacağım dedim. İyi ya dedi Murtaza, konuşuyorsun işte. Konuşuyordu Tuncay. Neyse baba, ben kendimi gıdıkladım diyordum. Gıdıkladım ama gülemiyorum. Aldı beni bir telaş. Lan diyorum, bak kafanın orasını da bozmuşuz. Ertesi gün vizitede doktora söyledim. Böyle böyle, ben kendimi gıdıkladım gülemiyorum diye. Bir güldü senin doktor. Niye ki, herifi de mi gıdıkladın? Tuncay ağız dolusu güldü. Olmuyormuş ki oğlum, hiç kimse kendini gıdıklayamazmış. Sen kendini gıdıklayınca beynin bir taraftan ellerine kendini gıdıklama emrini yollarken, bir taraftan da vücudun tamamına gıdıklanmaya tepki gösterme, yabancı değil, kendi kendini gıdıklıyorsun diye emir yolluyormuş. Daha da anlattı ama ilmin şeyini tam anlamadım. Kendi kafasına birkaç şaplak attı Tuncay. Sonra Murtaza ile ilk karşılaştıkları andaki repliğini yineledi. Beyin, beyin, bir muamma beyin. Harbiden muamma diyerek ilk geçirdi Murtaza. Peki hocam sen gıdık alıyor musun? Bak bir dene istersen kendi üzerinde. Asla gıdıklayıp da kendini güldüremiyor insan. Denesene. İyi usta söyledin inandık işte. Niye gıdıklayayım ki durduk yere kendimi? Hem ben hayatta haz etmem el şakasından. Kendime bile yapmam. Murtaza'nın söylediklerine beraberce gülüştüler. Kahvaltıdan sonra Nevin Hanım ve Feridun birlikte geldiler. Tuncay'la çevirdikleri geyik yüzünden biraz ferahlayıp olanı biteni unutur gibi olan Murtaza, annesini ve abisinin kankası Feridun'u görünce yeniden fena oldu. Nevin Hanım, Varol'u bebekkenki gibi temizleyip viziteye hazırlarken Murtaza da Feridun'u lafa tuttu. Konuşurlarken belli belirsiz korkuyordu Feridun'dan. Gerçi Murtaza abisini itip düşürdüğünde Feridun fitil gibi sarhoş, oturduğu sandalyede sızıp kalmıştı. Ama yine de belli olmazdı. Ya olanları göz ucuyla gördüyse, ya beyni komada yatanlarınki gibi derin bir uyku halindeyken bile bir şekilde çevredekileri kaydedip sonradan hatırladıysa? Yok ama hiçbir şey görmemişti Feridun. O da diğerleri gibi Varol'un sarhoşken dengesini kaybedip düştüğünü sanıyordu. Hemen hepsi o gece Varol'u dizil zurna sarhoş, oraya buraya çarpıp sendelerken görmüşler ve kendi kendine düşüp kafasını çarptığına inanmışlardı. Sadece Supervisor abi ve olay konusunda hastane polisini usulünce uyaran ekipten Şefik gerçeği hemen anlamışlardı. Bu doğaldı zaten. Onların hayatları kazayla sandalyeden merdivenden düşüp kafasını çarpmak suretiyle yaralanan şahıslar arasında geçiyordu. Supervisor abi içeri girer girmez yerdeki Varol'a, sonra Murtaza'nın öfkeyle korku arasında gidip gelen yüzüne bakıp çözmüştü. ''Ne bok yedin lan?'' demişti. ''Ne yaptın sen salak?'' Ve tabii Varol. O her şeyi biliyordu. Bu ne vakit kanayacağı belirsiz uykusundan uyanıp hatırlar mıydı peki? Yeter ki uyansın da varsın hatırlasındı. O zaman başka olurdu. Abisiyle istediği türden hesaplaşırlar, onun vereceği her türlü cezaya razı olurdu. Ama şimdi olanları, her şeyin nasıl tırmandığını ve bir anda nasıl olup bitiverdiğini kimseye tam olarak açıklayamayacağını düşünüyordu. Murtaza aslında bunları düşünürken ama Feridun'la otomatik dere tepe hava su geyikleri çevirirken Nevin Hanım da Varol'u doktorlara hazırlamıştı. Sonra sıra küçük oğluna geldi. Sırtını okşadı, saçlarıyla oynadı Murtaza'nın. ''Hadi Murtazam'' dedi. ''Bak Feridun da var nasıl olsa yanımda. Hadi sen git biraz uyu. Abinle bu gece ben kalayım.'' Murtaza ilkten ''Olmaz'' dedi. Ama artık ayakta duramıyordu. Dün gece uyur uyanık arası boğuştuğu görüntüler kaç gündür biriken yorgunluğunun üstüne tuz biber ekmişti. Sonunda eve gidip biraz uyumaya karar verdi. Kardeş kardeşin ne olduğunu ne öldüğünü istermiş. Küçük oğlu büyüğünün kederinden yıkılmak üzere uyumaya giderken böyle düşündü Nevin Hanım. Allahları var, pek de iyi geçinemez, vara yoğa hırlaşırlardı. Ama şimdi küçük yavrusu büyüğü için nasıl da kaygılanıp geceyi gündüze karıştırıyordu. Hayat ne tuhaf bir şeydi. Kim kime muhtaç olur, kim son suyunu kimin elinden içer belli değildi işte. Nevin Hanım'ın kafasında belli olmayanlara bir tanesi daha eklendi sonra. Murtaza geri dönüp hiçbir şey söylemeden abisinin yatağı altına sakladığı o küçük çantayı aldı. Oğlunun arkasından çantanın askısını omzuna takacak mı bakalım diye gözetledi Nevin Hanım. Beyninden Arapça dualar akıp geçti. Simsiyah. Rüyasında hiçbir şey görmedi Murtaza. Oysa eve gidip kendini yatağa attığında dün gece gördüklerine benzer tuhaflıklarla boğuşmaktan korkmuş, arada çantadaki haplardan birini yutarım korkusuyla bu güzel saçlı kızın bu kutsal emanetini ta gardırobun tepesinde bir yerlere fırlatmıştı. Simsiyah. Sonra beyaz kabartma çiçekler, yapraklar, dallar. Tavana ne bok yemeye yapıştırılır bunlar? Murtaza yatıp içine atladığı karanlığın ardından tavandaki beyaz karton piyerlere bakarak uyandı. Aklına tuhaf düşünceler üşüşmesin diye fırladığı gibi kalkıp giyindi. Banyoda tıraş olurken Kuşu Kalkmaz adlı eseri icra etti. Aklına gelip giden cidar lafına gülümsedi. Banyodan çıkışta her şeyden ustalıkla gözlerini kaçırdı. Salonun duvarında asılı, dibine gazetede çıkan resmi iliştirilmiş sünnet fotoğrafından yana bakmadı. Varol'un askerde çekilmiş resminin olduğu camekanlı büfeden uzak durdu. Yalnız mutfak kapısının pervazına karşı boş bulundu. Orada Varol'inkiler kırmızı, kendisininkiler maviyle işaretlenmiş boy çizgileri vardı. Nevin Hanım her iki oğlunu da büyürlerken çeşitli zaman aralıklarıyla pervaza yaslayıp boylarını işaretlemiş ve arada bir ''Lan daha şu kadarcıktınız, elime işiyordunuz, şimdi kazık kadar oldunuz, sıpalar'' demenin keyfi için pervazı asla boyatmamıştı. birlikte çekilmiş birçok resimleri, hatta sünnetlerinin an be an görüntülendiği bir video kaset bile varken, nedense bu çizgiler Nevin Hanım için başka türden bir anı değeri taşıyordu. Murtaza o boy çizgileri gözüne saplandığında ilkten dışarı çıkıp kurtulmayı düşündü. Sonra çizgilere, dahası abisinin camekanın büfedeki resmine gidip gözlerini ayırmadan bakarak ne olacaksa olsun istedi. Bir şey olmadı ama. Cansız şeylerle sen canlıyken hesaplaşamıyordun. Kırılıp bükülsen, anlatmaya çalışsan, yıkılsan kalksan, insanın ta içine işleyen amansız sözcükler bulsan, hiçbirisi onlara işlemiyor, karşısında olan heybetleriyle hiç bozulmadan öylece duruyorlardı. Az daha iyiymiş varol. Doktorlar belinden aldıkları suya bakıp kanamanın artık durduğunu söylemişler. Bu bile bir şeymiş. Kanın yayılması durup beyinde baskı şey ettiği bölge az ferahlayınca beyni açıp temizleyeceklermiş belki orayı. Az daha bekleyeceklermiş bakalım. Sağlanmış ama varolun bünyesi. Bakarsın kendi kendine de yenermiş. Bilinci açılırsa biraz fizik tedavi görür, felci filan bırakıp yeniden fırlayabilirmiş ayağa. Bunları anlattı Feridun. Nevin Hanım'ın ise yüzünde güller açıyor, bu güzel haberleri veren genç doktora ve kat hemşiresine iki tencere dolma sarmayı planlıyordu. Oğlu bu hallere düşeli beri yaşlı kadının keyfi ilk kez bu denli yerine gelmişti. Gülerek bir şeyler anlatmaya koyuldu. Bu iyi haberler üstüne Köpek Perihan'la bir olup iki fincan keyif kahvesi ayarlayalım demişler. Köpek Perihan tiryakiymiş. Burnuma kahve kokuyor, olsa da içsek deyip duruyormuş. Nevin Hanım'ın da aklı yatmış. Köpek Perihan'ın rahatsızlığını nereden bilsin? Şuradan çaycıya söyleyelim de getiriversin bari demiş. Hemen de huysuzlanmış Perihan. Olmaz, o herifin çayları karbonat, bardakları deterjan, elleri pastırma çemeni kokuyor. Şimdi kahveyi de kim bilir nasıl yapar diye homurdanmış. Nevin Hanım burnunun kanatlarını oynatıp hastane arkadaşının taklidini yaparken Köpek Perihan çay ocağında kendi el cihazının kokusunu sindirerek yaptığı kahvelerle çıka geldi. Kahvelerin lezzeti, Perihan Hanım'ın 20 yıllık tiryakiliği filan derken hasta başı sohbeti giderek koyulaştı. Annesi yatağındaki boş yatağa dizilmiş oturan Perihan, Murtaza ve Feridun'a varolun çocukluğundan mevzu açıp anlatmaya başladı. Bir keresinde daha bebekmiş varol. Anne, baba, şu bu tek tek konuşuyormuş öylesine. Ama şöyle kaldırıp da kurduğu sağlam bir cümlesi yokmuş hani. Hep tek tük kelimeler. Sonra bir gün pikniğe gitmiş bunlar. Baba o vakit sağ, deli zamanı, küp gibi içiyormuş. Neyse işte yerleşmişler bir dere kenarına, kilimler serilmiş, ondan sonra efendim mangallar yakılmış, domatesler doğranmış, biberler közlenmiş filan. Lan bir bakmışlar, ne babanın rakısı, ne sürahi, ne bardak, hiçbiri yok. Hepsini birden bir torbaya koymuşmuş Nevin Hanım ama o torbayı öyle olduğu gibi mutfakta unutup gelmişler. Hop oturup hop kalkmış rahmetli Necdet Bey. Ormanın içinde Tarzan gibi bağırmış Nevin Hanım'a. Ne salaklığını bırakmış ne yarım aklını. İşte rahmetli böyle hot zot ederken varol bebek akıp giden dereye bakmış şöyle bir. Sonra demiş ki su var bardak yok. Şimdi hiçbir şey yoktu ama. Varol kimselerin ne zaman kalacağını bilemediği derin bir uykuda öylece yatıyordu. Daha anlattı da anlattı Nevin Hanım. Varol çocukken Almanya'yı yukarıda bir yerde zannediyordu dedi. Abimgil Dortmund'da işçiydi. Bir kere Varol'la havaalanına gidip abimleri karşıladıydık. Dayısı gökyüzünden bir uçakla inip de yanımıza gelince Varol Alman milletinin alayı gökyüzünde oturuyor zannettiydi. Esasen Murtaza da çocukken televizyondaki Mickey'lerin Mickey eti diye mıncıklanabilen bir şeyden yaratıldıklarını ve canlı olduklarını sanıyordu. Bunu Feridun'la Köpek Perihan'a anlatıp annesine hatırlatmayı düşündü. Gülerlerdi. Ama sonradan gereksiz buldu. Şimdi abisi kendi hakkındaki bu sevimli anıları annesinin sesinden duyup rahatlamıştı belki. Araya kendi sesi karışsın istemedi. Bir süre daha akıp gitti Nevin Hanım'ın sesi. Akıp varolun ve Murtaza'nın içlerinde bir yerlere doldu. Sonra birden sustu. Derin bir kederle varola bakarken o cümleyi kurdu. Aman sağ olsun da nefesi bile yeter. Dün gece yarısı gençten bir olan şurada güp dedi gitti. Allah o anaya babaya sabır versin. Kafası annesinin biraz önce çağırdığı Mickey eti kıvamında pembe renkli çocukluk anılarıyla dolan Murtaza ilkten tam olarak algılayıp fark edemedi bu cümleyi. Sonra baktım düşüyor gidip koluna girdim dedi Feridun. Burada voltan alıp duruyordu sapasağlam oğlandı. Hemşireler filan yetişti karga tulumba götürdüler. Bir şeydi ama ne? Murtaza bu duyduğu cümleler gidip kafasındaki diğer şeylerle birleşmesin istedi. Kendisi sayılmazsa burada volta atıp duran gençten bir adam daha vardı. Geveze biri, komik biri. Çok da iyi birine benziyordu deyip iç geçirdi köpek Perihan. Bir de sanki böğürtlen kokuyordu o çocukta. Şarkıcı Ebru Gündeş'ten filan söz etti kat hemşiresi. Onunki gibiymiş. Damar dedi, balon dedi, anevrizma öyle bir şey dedi. Yürür otururmuş, konuşup fikfik edermiş kişi ama bakmamak lazımmış. Beyninde ne zaman patlayacağı belirsiz bir bombayla dolaşırmış öyleleri. Tuncay'ın bombalarından sadece biri patlamışmış, diğeri için ameliyat edeceklermiş, toparlansın diye bekliyorlarmış. Ama olmamış işte. Beyin dediğim bir muammaymış. Aslında son lafı hemşire söylememişti. Konuşmanın bitimine doğru bizzat Tuncay'ın ilk karşılaştıkları andaki görüntüsü gelip "Beyin, beyin, bir muamma beyin" deyip de gitmişti. Başka görüntüler izledi onu sonra. Üzerine Nasrettin Hoca fıkrası çizilmiş, içi sigara dolu bir ayran kabı. Aynada kendi kendine gülen bir genç adam, sonra sesler, koridor gülüşmeleri, "Valeri, ah Valeri" diye iç geçirmeler. Birisi geçip giderken başkalarının zihnine bıraktığı fotoğraflar ve sesler de silinseydi. Hastanenin tuvaletinde pantolonuyla klozete oturmuş sigara içerken böyle düşünüyordu Murtaza. Sonra yine Tuncay'ın görüntüsü gelip "Olur mu öyle şey lan?" dedi. "Herkes öldüğünde el alemin zihnindeki görüntüsünü de beraber götürürse ne olur düşünsene. Diyelim ben sağken Mecidiyeköy'den bir müşteri alıp Kuzguncuğa bıraktım. Köprü parası dahil 10 milyon lira tuttu. Müşteri kaldırıp bana bir kağıt para verdi. Üstünde bir adamın resmi var. Kim o adam?" Az kaldı Murtaza Tuncay'ın hayaline cevap veriyordu. Ama verse ne olacaktı ki? Neydi ki şimdi bu? Ne oluyordu lan, yine ne oluyordu? Tuncay'ın görüntüsü gülerek devam etti. "Ben paranın üstündekinin Atatürk'ün resmi olduğunu bilmezsem nereden anlayacağım o para sahte mi değil mi?" Daha bir sürü şey. Murtaza ne yaptıysa Tuncay'ın hayalini kafasından kovamadı. Oğlu uzunca bir süre ortadan kaybolup döndüğünde Nevin Hanım Murtaza'nın yüzündeki ilave kederi hemen okudu. Ölen genç taksiciye üzüldüğünü anladı. Niyeyse o taksiciye üzülsün istemedi. Böylesine Allah acısın denirdi. El oğluna fazladan üzülüp acıyınca "benim işime ne karışıyorsunuz" diye Allah'ın gücüne gider, daha katmerlisinden bir acıyı öyle ota boka acıyan kendini bilmez kullarının başına sarıverirmiş. Böyle bir inancı vardı Nevin Hanım'ın. Birinci dereceden yakınları dışında kimseye ekstradan acıyıp hayıflanmamaya özen gösterirdi. Hem şurada kendi oğlu öylece yarı ölü yatıp duruyordu. Bunları ucundan kıyısından Murtaza'ya söyleyip kendisini toparlamasını istedi. Abisinin şu haliyle bile çevresindekileri hissedebildiğini unutmamak lazımdı. Metin olsundu. Az yüzü gülsündü. "Tamam ana, sen kendine bak" dedi Murtaza. Ama "az yüzün gülsün" lafı gidip beyninden Tuncay'ın kendi kendini gıdıklama seansını çağırdı. Bir süre o görüntünün hüznüyle boğuştu. Baktı olmayacak, kendini gözetleyip duran Nevin Hanım'a "Hadi anne sen git, bak Feridun'la ben bekliyoruz burada" dedi. Sonra "sen git ben kalırımlar" uzadı. Cümle hastanenin cümle koğuşlarındaki refakatçilerin değişmez pazarlık diyalogları akmaya başladı. Nevin Hanım Feridun'a "sen al Murtaza'yı da bu gece şöyle bir dolaşın açılırsınız. Ben varolu beklerim" dedi. "Olmaz öyle şey, asıl siz gidin ana oğul. Varolu ben beklerim" dedi Feridun. "Ben alıştım, beklerim varolu" dedi Murtaza. "Sana da gerek yok Feridun, işine bak abicim sen. Vallahi ilk günden beri koşturup duruyorsun, eksik olma. Hadi annemi de al gidin." "Hakikaten Feridun, sen git oğlum. Murtaza ile ben buradayız" dedi Nevin Hanım. "Asıl sen git teyzeciğim, biz duruyoruz burada Murtaza abiyle. Bu yaşta uykusuz kalıp sen de sağlığını zorlama" dedi Feridun. Sus yapan hemşire inat daha da uzadı bu konuşma. Üç kişinin yedi değişik refakat kombinasyonu uzun uzadıya geyiklenirken giderek varsayılan anlamını da yitirdi. "Siktirin gidin, ben kendi kendimi beklerim" dedi varol. Daha doğrusu komadaki abisi eğer konuşulanları cidden anlayabiliyorsa içinden kesin böyle bir cümle kurmuştur diye düşündü Murtaza. Annesi ve Feridun'u abisinin başında bırakıp ayrıldığında ikisi hala kimin kalacağı konusunda hararetle konuşuyorlardı. Son olarak Feridun isterse kendi annesi Firdevs teyzeyi alıp gelebileceğini, böylelikle Nevin Hanım'ın burada sabahlarken tek başına sıkılıp moralinin bozulmayacağını ileri sürüyordu. Yahut isterse Firdevs Hanım tek başına da kalabilirdi yani. Bir kere o da varolun annesi sayılırdı. Çocukken kulağına süt damlatmıştı. Karadenizli sevimli bir genç olan Feridun'un beyni çalışmak prensibi bakımından diğer insanlarınkinden ayrı olmalıydı. Deniz hep burada. Tuncay bir durağın taksisine binip gidebiliyor. Güzel saçlı kız bir geceliğine buradaymış. O gecenin sonunda gidip bir daha dönmüyor. Ölüm odasındaki amca epeydir yola çıkmış. Belki Rusça bilen bir taksici aradığından hala oyalanıyor. Varol o da şimdilik burada. Ama Deniz o hiçbir yere gitmiyor. Murtaza Dreamland biçim bahçesinde denize karşı koyduğu bir sandalyeye oturmuş bunları düşünüyordu. Hastaneden çıkışta önce eve gidip uyumaya çalışmıştı. Ancak tavandaki karton piyerler yerdeki halanın desenleriyle bir olup beynine türlü çeşitli oyunlar yapınca daldığı kısacık anlarda Tuncay düşüne gelip gündüz vakti gece tarifesi açınca ve Varol o yılın en iri hayal mahsullerinden birkaç yaban incirini kafasına ekleştirip uykuyu haram edince kendini evden dışarı zor atmıştı. Bir süre mahallede gezindi. Eskiden çalıştığı Yaşar Kuaför ve Güzellik Salonu'nun personeliyle geyikleyip dükkandaki Japon balıklarına yem attı. Ana caddenin vitrinlerinde abisinin giydirdiği mankenlerin sabit yüzlerine baktı. Sonunda biraz güzel saçlı kızın hayali, biraz olay yerine dönme arzusu akşama doğru onu atmacaların yuvasına Dreamland Beach'e çağırdı. Kapıda Karajipler'in araç personelleriyle birlikte müşteri sırasına girip kendince oyunlar oynadı. Atmacalarla şakalaşıp güldü, çok kısa bir süre her şeyi unuttu. Supervisor abi ona kendi iş yerinde kafa izni verdi. Sanki kafa dediğin şey izin yaparmış gibi. Yerine çömezden bir atmacayı yolladı tel boyuna. Murtaza da kapıda gelip gidenle oyalandı. Güzel saçlı kız gelir mi diye bakındı. Çaktırmadan içkiler içti sonra. İlkten iyiydi aslında. Ama bir iki saat sonra Varol'un olay gecesindeki kıvamına geldi. Fıncıklara başka bir gözle bakmaya başladı. Onların abisiyle aralarına girdiğini düşünüp içinden kimsenin duymadığı küfürler etti. Bazen sesi yükseldi hatta. Ama atmacalar onu mafya reislerinin, bazı hatırlı bürokratların içkiyle kafayı dümdüz etmiş kuduruk oğullarına yaptıkları cinsten hareketlerle efendice enterne ettiler. Sotalarda sade kahveler, limon sodalar uçuştu. Ama Murtaza içeceğim diye direttiğinde ses edilmeyip sızar belki kabilinden baba şatlar, yüksek dereceli adam deviren ağır içkiler ikram edildi. Bir ara çömezden atmacanın teki, istesen bir taksi çağıralım abi deyip Murtaza'yı tetikledi. Daha cümle bitmeden kapısında Administration Room yazan odayı yerle bir etti Murtaza. Bilir bilmez Varol'un o geceki repliklerinden sıraladı. Çömez atmaca sinirlendi mi bilinmez. Ama Supervisor abiden aldığı emir gereği Murtaza'yı hoş tuttu. Murtaza vuracağım dedi, çömez atmaca vurursun abi dedi. Murtaza kıracağım dedi, çömez atmaca yaparsın abi dedi. Murtaza alayını düzeceğim ulan dedi, çömez atmaca alaca feda olsun sana abi dedi. Murtaza devrildi, çömez atmaca tuttu. Murtaza gelip geçene bulaştı, çömez atmaca araya girip yatıştırdı. Bir ara Murtaza atmacaya, senin abin var mı arkadaşım diye sordu. O ara içinden, lan şuradaki fıncık sürüsünü kale almayıp ben de abimi böyle idare edebilseydim gibisinden pişmanlık dolu düşünceler geçti. Sonra güzel saçlı kızı görüp görmediğini sordu. Atmaca ne cevaplar verdi, Murtaza duymadı. Oracıkta sızıp kaldı. Şimdi burada böyle, denize karşı bir sandalyenin üzerinde, ağzında buraya gelip gidenlerin her seferinde yaşadığı türden pişman bir paslılık, içinde alkol yangınları, öylece denize bakıyordu. İlk ayıldığında çömez atmacaya bakındı gözleri. Talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak kendisini bir taksiye bindirip yollamadığı için belli belirsiz gülümsedi. Belki taksiye bindirmek istemişlerdi de o direnmişti, hatırlamıyordu. O olsundu. Bakınız imbe beyin bazen ne olduğunu kendisi de bilemiyordu. Sonra aslında hiçbir zaman bilemiyor belki diye düşündü. Daha da sonra bunları düşünmekten vazgeçip öylece denize baktı. Deniz hep buradaydı. Şu an yaşayan kimseciklerin beyninde denizin burada olmadığı ana dair hiçbir görüntü yoktu. Ve bahçe. Dreamland için bahçesi o da buradaydı. Şimdi hiçbir zaman olmadığı kadar ıssızdı. Tam bahçenin ıssızlığına, oradan kendi çaresiz yalnızlığına dair düşüncelere dalmışken rengarenk yazılar dönmeye başladı Murtaza'nın etrafında. Bahtiyar, bahtiyar, bahtiyar. Lazer operatörü sağa sola kendi adını yazıyordu. Belli, epey sarhoştu bahtiyar. Kapı bekçileri, türlü çeşitli memureler, ders çalışmakta olan öğrenciler filan nasıl sıkılınca önlerindeki kağıdı yerli yersiz karalayıp isimlerini yazarlarsa, bahtiyar da kendi sıkıldığı mekanı lazerle rengarenk karalıyordu. Bahtiyar, Melike, Melike, Bahtiyar, sonra kalp, önce mavi ve büyük, ardından kırmızıya doğru ve küçük, sonra tek ışıklı nokta, sonra o nokta orada, burada. Havuzun üzerinde, çamlarda, denizin görülebilen yerlerinde, sonra yok, sızıp gitti herhalde Bahtiyar. Bahçe şimdi neyse o kadar ıssız işte, deniz yine olay yerinde. Denizi bırakıp ayağa kalktı, bahçeye baktı Murtaza. Bu bilmem gece kaç adım adım dolaştığı, kıyısına köşesine fenerler tuttuğu bahçe şimdi ne kadar terk edilmiş, ne kadar öksüz ve hüzünlü gözüküyordu. Herkes birbirinin soluğunu, dumanını, kokusunu, dudaklarını, bedenini bırakıp da gitmişti. Tüm bu bırakılanlar, sesler, kokular, güzel saçlı kızınki gibi efsunlu soluklar, ne var ne yoksa alayı şurada, havuzun üzerindeki buhara takılıp kalmış havada yüzüyorlardı sanki. Güzel saçlı kızı da alıp dönerler miydi peki? Dönüp yarım bıraktıkları öykülerini tamamlarlar mıydı? Dönseler her akşam yenisiyle, aslında başka biriyle başladıkları eski bir öyküyü bitirmeye kalkışsalar ne olurdu ki? Öyküler her gece olan yarımlıklarıyla burada, bu bahçede, şu havuzun üzerindeki buharda asılı kalacaklardı. Ama Murtaza, o bu gece kendi öyküsünü bitirmeye kararlıydı. Niye karar verdi ve nasıl? Bunu kendisi dahil hiç kimse bilemezdi. Tuhaf ama kendisini yenik hissetmiyordu. Tam tersine kendisiyle hep kaybettiği oyunlar oynayan o bilemediği şeye beklenmedik şıklıkta bir hareket yapıp canını yüzüne tükürecek, oyuncağını elinden alacaktı. Yönetim odasındaki çekmecelerden birinde görüp gizlice beline soktuğu tabancayı çıkardı. Namluyu şakağına dayadı. Şimdi, hadi şimdi, dağılsındı beyin.